Ayrım 5. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 55. 3. Papalık iktidarının çöküşü. Haçlı seferleri papalık iktidarının doruk noktasını ifade ediyordu. Ama özellikle bu seferler feodal dünyayı ve krallarını, papayı sarsacak ve sonuçta onların çökmesine neden olacak öğenin, yani sermayenin hızla gelişmesini sağlayan en güçlü araç oluyordu. Doğu, Haçlı seferleri vasıtasıyla batıya yakınlaştırıldı. Meta üretimi ve ticaret önemli ölçüde teşvik edildi. Böylece kilise başka bir çehre kazanmaya başladı. Zirai meta üretiminin meydana çıkması sonucunda emlak ve arazi mülkiyetinde gözlemlenen gelişme kilisenin mülklerinde de fazlasıyla görülüyordu. Burada da 14. yüzyıldan itibaren artan şekilde köylülerin yükünün ağırlaştırıldığını, komün mülklerine el koyulduğunu ve köylülere ait arazilerin gasp edildiğini görürüz. Uyanan tamahkarlık kiliseyi de yoksullara yaptığı yardımı gitgide kısıtlamaya itiyordu. Daha önce kullanamadığı için seve seve dağıttıklarını, bunlar satılacak bir meta haline geldiği ve bu metaların karşılığında lüks eşya ya da nüfuz elde etmeye yarayacak nakit para aldığı zaman kendine alıkoyuyordu. Kiliseyi yoksullara yardım etmeye zorlayan yasaların devlet tarafından çıkarılması olgusu, kilisenin artık bu görevini yeterli ölçüde yerine getirmediğini kanıtlar. İngiltere Kralı 2. Richard döneminde manastırlara öşürün bir bölümünü yoksullara ve ruhbanlara yardım etmek üzere kullanmasını emreden bir yasa çıkarılmıştı. 1391. Bununla beraber kilise sıradan halkın öfkesini üstüne çekiyordu. Çünkü onların proleterleşmesini pek önlemiyor, genellikle teşvik ediyordu. Öte yandan halk kitlelerinin yoksullaşmasına karşı hala belirli bir set oluşturarak proleterleşmelerini yavaşlattığı için burjuvazinin düşmanlığını da kazanıyordu. Mülksüzler kiliseden yetersiz de olsa bir sadaka aldığı sürece sermayenin insafına ya da insafsızlığına bırakılmıyordu. Bu durumun binlerce keşişe kendilerini sokağa atıp ücretli köleler olarak kapitalistlerin emrine girmek yerine avare bir yaşam sürmek için olanak tanıması, yükselen burjuvazinin gözünde ulusal zenginliğe karşı işlenen bir günahtı. Yükselen burjuva toplumunun işçi yaşamak için çalışmaz, çalışmak için yaşar diyen düsturuna karşın kilisenin feodal dönemden kalma birçok tatil gününü korumakta ısrar etmesi özellikle büyük bir suçtu. Zenginler ve her şeyden önce büyük mülk sahipleriyle arazi spekülatörleri kilisenin artan zenginliğine kıskançlık ve ihtirasla göz dikmişti. Krallar da kendi keselerini doldurmak ve dostlar satın almak için büyük bir hırsla kilise hazinelerinin peşine düşmüştü. Meta üretiminin yaygınlaşması sonucunda kilisenin ihtirası ve zenginliği nasıl arttıysa, şimdi kilise ekonomik ve politik bakımdan aynı oranda gereksiz hale geliyordu. Feodal üretim tarzından üstün yeni bir üretim tarzı kentlerde gelişiyordu ve kentler yeni toplumun, yeni devletin ihtiyaç duyduğu örgütleri ve insanları sağlıyordu. Ruhbanlar halkın öğretmeni olmaktan gitgide uzaklaşıyordu. Halkın bilgisi özellikle kentlerde ruhbanlarınkini aşmıştı. Halkın en bilgisiz bölümünü ruhbanlar oluşturuyordu. Mülk sahibi olarak kilisenin ne kadar gereksiz hale geldiği daha önce genel hatlarıyla mülk sahipliği hakkında söylenenlerden anlaşılmaktadır. Kilise devlet yönetimi içinde giderek gereksiz oldu. Ancak modern devletin kırsal bölgede ruhbanlara ve onları kapsayan bir örgüte hala ihtiyacı vardı. Ruhbanlar bugün geri kalmış ülkelerde hala bürokratik görevler üstlenmektedir. Ne ki bunlar oldukça önemsiz niteliktedir. Örneğin nüfus kayıtlarını tutmak gibi. Modern bürokrasi ancak çok geliştiği zaman devlet kurumu olarak ruhbanlığı kaldırmayı ya da en azından dünyevi yönetim işlerinden uzaklaştırmayı düşünmek mümkün olmuştur. 16. yüzyılda ruhbanlar hala gerekliydi. Kimse onların bir yana atılmasını düşünmüyordu. Ama modern, para gücüne dayanan krallık, ruhbanlara ve onların yöneticileri, piskoposlara uzun süre boyun eğmek istemiyor ve eğemiyordu. Ruhbanlar devletin yönetimi için gerekli oldukları sürece devlet memuru olmak zorunda kaldılar. Ancak kilisenin iki öğesi ekonomik ve politik bakımdan gün geçtikçe daha da gereksiz hale geliyor, hatta çok defa adeta bir ayak bağı oluyordu. Bu iki öğe, orta çağda kilisenin en seçkin kısımlarını oluşturan manastırlar ve papalıktı. Manastırların nasıl gereksiz hale geldiklerini şimdiye kadar anlatılanlardan çıkarmak mümkün. Manastırlar köylüler için her derebeyi gibi gereksiz oldu. Halk için öğretmen olarak gereksiz, yoksullar için onları sadakadan yoksun bırakan koruyucu olarak gereksiz, kentlerde son derece gelişen sanat ve bilimlerin hamisi olarak gereksiz, devletin birliği ve yönetimi için gereksiz ve nihayet en güçlü destekçisi oldukları papalığın gereksizliği sonucunda onlar da gereksiz oldu. Keşişler, toplumsal ve politik yaşamda hiçbir işlevi olmadan bilgisiz, tembel, kaba, buna karşın sınırsız bir zenginlik içinde giderek bayağılığa ve sefaata battılar. Genel bir hor görünün nesnesi haline geldiler. Boccaccio'nun Decameron'u 14. yüzyılda İtalya'da keşişlerin ahlaksal çökmüşlüğünü bilimsel bir makaleden çok daha açık bir şekilde gözler önüne serer. İzleyen yüzyıllarda bu durum hiç de iyiye gitmemiştir. Meta üretiminin yaygınlaşması, manastırların ahlaksal bozuluşunu Almanya'ya ve İngiltere'ye kadar taşımıştır. Manastırlar gibi Papa'nın iktidarı da gereksiz hale geldi. Papalığın Hristiyanları inançsızlara karşı birleştirmek olan başlıca işlevi, Haçlı seferlerinin elde ettiği başarılar nedeniyle ortadan kalkmıştı. Gerçi bu batılı serüvenciler Müslümanlara ve Ortodoks Kilisesine ait ülkelerde ele geçirdikleri toprakları korumayı başaramamıştı. Ama Sarakenslerin gücü Haçlı seferleri sayesinde yine de kırılmıştı. İspanya'dan ve İtalya'dan atıldılar. Batı için bir tehlike oluşturmaktan çıktılar. Arapların ve Selçukluların yerine doğuda yeni bir güç, Bizans'ı yok eden ve Batı'yı tehdit eden Osmanlılar ortaya çıkıyordu. Ve bu kez saldırı başka bir yönden, güneyden değil, doğudan geliyordu. Bu saldırının hedefi İtalya değil, Tuna kıyısındaki ülkelerdi. Sarakenslerin saldırıları neredeyse papalığın varoluşunu tehlikeye düşürmüştü. Papalık varlığını devam ettirme açısından tüm Hristiyanlık güçlerini inançsızlara karşı seferber etmek zorunda kalmıştı. Buna karşılık Venedikliler ve Rodos şövalyeleri Akdeniz'in doğu havzasında Türklere direndikleri sürece papalığın onlardan korkmasına gerek yoktu. Ama Güney Slavlarını yenmiş olan Türklerin tehdidiyle karşı karşıya kalanlar en başta Macarlar, sonra da Güney Almanya ile Polonya'ydı. Türklere karşı savaş tüm Hristiyanlığın değil, onun doğudaki ileri karakollarının yerel bir sorunuydu. Paganlara ve Sarakenslere karşı yapılan savaşların Hristiyanları papalık monarşisi halinde kaynaştırması gibi şimdi de Türklere karşı savaş nedeniyle Macarlar, Çekler, Güneydoğu Almanları tek bir devlet sistemi içinde, yani Habsburg monarşisinde birleşiyordu. Bu monarşiyi elde tutanların Almanya'yı Türklere karşı korumakla görevlendirilmiş krallardan seçilmesi, kaiserlik tacının sürekli onlarda kalmasına çok büyük katkısı olmuştur. Daha 14. yüzyılın sonlarına doğru Türkler Macaristan'a akın etmeye başladı. Bu durum Macar kralı Sigmund'un Türklere karşı savaşa girmesine neden oldu. Ancak 1396 yılında Nibolu'da müthiş bir yenilgiye uğradı. Daha sonra kral Ladislav'ın komutası altında birleşen Polonyalılar ve Macarlar aynı şekilde Varna'da 1444'te ağır kayıplar vererek tekrar yenildiler. 1453 yılında Konstantinopol Türklerin eline geçti. Böylece Türk tehlikesi çok önemli bir hal aldı. 1438'den itibaren kaiserlik onuru varlıklarını sürdürdükleri müddetçe, yani 1806 yılına kadar sürekli Habsburglarda kaldı. Baviera ile Polonya'nın reformasyon sırasında kaisere ve papaya bağlı, yani Katolik olarak kalmasına olasılıkla Türk tehlikesi de katkıda bulunmuştur. Papalık artık hükmü kalmadığı halde geleneklerine bağlılığını bir süre daha sürdürdü ve sanki Türklere karşı direnişi örgütleme görevini üstlenmek ister gibi göründü. Ama bunu artık kendisi bile pek ciddiye almıyordu ve Türklere karşı savaşmak için Hristiyan halklardan toplanan yardımlar daha çok papaların kendi özel çıkarları için kullanılıyordu. Papalık iktidarı ve de 12. yüzyıla kadar Hristiyanları kurtarma aracı olan misyonuna duyulan inanç, 14. yüzyıldan itibaren halkları sömürme aracına dönüşmüştü. Kilisenin merkezileştirilmesi, kiliseye ait iktidar araçlarını bütünüyle papalığın hizmetine vermişti. Böylece papalığın nüfuzu çok arttı. Ama meta üretimi hala zayıf ve gelişmemiş kaldığı sürece zenginlikleri fazla çoğalmadı. Kilise gelirlerinin çoğunluğu zirai ürünlerden ileri geldiği müddetçe papalık bundan pek fazla bir yarar sağlayamıyordu. Krallardan ya da piskoposlardan kendisine Alpler üzerinden tahıl, et, süt göndermelerini isteyemiyordu. Para ise Haçlı Seferleri döneminin sonlarına kadar ender görülen bir nesneydi. Ancak papalar nüfuzlarının artmasıyla birlikte İtalya dışındaki kiliseye ait makamları bahşetme hakkını da kazandılar. Böylece ruhbanlar papalara bağımlı hale geldi. Ama bu makamların toplumsal ya da politik işlevleri olduğu ve gelirlerinin büyük bölümü zirai ürünlerden ileri geldiği sürece bunları çalışmak isteyen, ülkeyi iyi tanıyan ve ülkede kalmayı arzu eden kişilere bahşetmek bir zorunluluktu. Papa bu makamlarla ne kendi İtalyan gözdelerini ödüllendirebiliyor ne de onları satabiliyordu. Bütün bunlar meta üretiminin gelişmesiyle birlikte değişti. Kilise, kral, halk artık para sahibi oluyordu. Para kolay taşınabiliyor, yolda değerini kaybetmiyordu ve örneğin Almanya'da olduğu gibi İtalya'da da kullanılabiliyordu. Bu durum karşısında papaların Hristiyanları sömürme isteği artmıştı. Papalık da elbette her sınıf gibi yararlılıklarını hep kendine yontmaya çalışmıştır ve papalar gerçekten de bir sınıftı. Papalık yalnız papayı değil, özellikle Latin ruhbanların büyük bir bölümünü kapsıyordu. Bunlar papadan makam ve paye bekliyordu. Papalığın gelirleri ne kadar artarsa onların gelirleri de aynı oranda çoğalıyordu. Bu yüzden papalık nüfuzu arttığı oranda kilise örgütlerinden ve dış kutsal dünyadan nakit vergi sızdırmaya çalışıyordu. İşlevlerini yerine getirmek istediği zaman bu tür vergilere de muhtaç oluyordu. Ancak dediğimiz gibi bu vergilerin tutarı başlangıçta çok düşüktü. Meta üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte papaların gözünü para hırsı bürüdü, işlevleri gitgide azalırken sömürüyü arttırma çabaları çoğaldı. 14. 15. ve 16. yüzyıllarda iktidarda olan papalar kurnazlıkta modern finans cambazlarından geri kalmıyordu. Doğrudan yapılan yardımlar genelde dikkate alınacak kadar büyük değildi. Papalığın 1320 yılında Polonya halkını ödemekle yükümlü kıldığı Saint-Pierre meteliği, Peterspfennig, papaların Roma'daki makamı Saint-Pierre Kilisesi'ne Katoliklerin yaptığı gönüllü bağış, pek fazla bir gelir sağlamıyordu. İngiltere tarafından 8. yüzyıldan bu yana Roma'ya gönderilen Saint-Pierre meteliğinin sağladığı gelir ise çok daha fazlaydı. Roma'daki İngiliz ruhbanları için açılmış bir okulun idamesine yarayan bu bağış, başlangıçta cüzi miktardayken 14. yüzyılda İngiltere kralının gelirini aşan bir düzeye çıkmıştı. Ama diğer finans dahileri gibi papanınkiler de sömürüyü gizleyemeyen dolaysız vergiler yerine dolaylı vergileri tercih ediyordu. O zamanlar insanları dolandırmaya ve çok çabuk zengin olmaya yarayan en gözde araç ticaretti. Papalar niçin tüccarda olmasın, kendilerine en ucuza mal olan metallerle neden ticaretle yapmasın ki? Böylece kilise makamları ve papanın günahları bağışlayan af fermanları ticari birer meta olmaya başladı. Gerçekten de meta üretiminin gelişme süreci içinde kilise makamları çok değerli bir meta haline geldi. Kilisenin bir dizi işlevi ortadan kayboldu ya da anlamı kalmayarak sırf formaliteye dönüştü. Ama bu işlevleri yerine getirmek üzere kurulmuş makamlar yerlerini koruyor ve genellikle çoğalıyordu. Gelirleri kilisenin nüfuzu ve tamahkarlığıyla birlikte artıyordu. Bu gelirlerin giderek daha büyük bölümünü makamın bulunduğu yer dışındaki başka yerlerde de harcanabilecek nakit gelirler oluşturuyordu. Bir dizi kilise makamı böylece sırf birer para kaynağı haline geldi ve bu yüzden bir değer kazandı. Papalık, kilise makamlarını kendi çıkarı doğrultusunda sömürmek için başka çarelere de başvuruyordu. Örneğin, yıllık ödentiler, yani her defasında yeni bir piskoposun makamına tayin edilirken papaya ödediği paralar gibi. Buna bir de af fermanlarıyla yapılan ve gitgide utanç sınırını aşan ticaret ekleniyordu. Bu fermanlar birbirini izliyordu. Reformasyondan kısa bir süre önce bu tür 5 adet fermanla karşılaşırız. 1500, 1501, 1504, 1509, 1517. Hatta sonuçta bunlar satılmak üzere başkalarına kiraya verilmişti. Papaların sömürü yöntemlerinin mükemmel bir özetini kiliseyi reforme edecek olan Bale Kenti Ruhbanlar Meclisi'ne sunulmuş Alman ulusunun şikayetleri başlıklı belgede buluruz. Burada şöyle deniliyordu. 1. Papalar fermanlara, sözleşmelere, ruhsatlara ve kendilerinden öncekiler tarafından koşulsuz düzenlenmiş resmi belgelere bağlı olduklarına katiyen inanmıyorlar. Herhangi yoksul bir insanın dilekçesine verdikleri karşılık hemen sözlerinden dönmek ve cevabı ertelemek oluyor. 2. Kilise makamları için yapılan seçimlere riayet edilmiyor. Papa piskoposlukları, baş rahiplikleri, manastır başpapazlıklarını, manastırlara ait yönetim bölgelerini daha önce pahalıya satın alınmış bile olsalar keyfine göre dağıtıyor. Ticaret yasalarının nasıl da pervasızca çiğnenmesi. 3. Almanya'daki kazanç getiren kilise makamları daima Romalı kardinallere ve papanın özel yazmanlarına bağışlanıyor. 4. Papalık makamı, kazanç getiren makamları ve mevkileri o kadar çok kollayıcıya ve adaya bağışlıyor ki, gerekli para sık sık zayi oluyor ve birçok dava kaçınılmaz hale geliyor. 5. Yıllık ödentiler giderek artıyor. Bunun tutarı Mainz kentinde önce 10 bin, sonra 20 bin ve nihayet 25 bin dukaya kadar yükseldi. Peki bir yıl içinde iki piskopos ölürse ne olacak? 6. Ruhbanlık mevkilerine dil bilmeyen ve iyi ahlaklı olmayan İtalyanlar tayin ediliyor. 7. Eski, parası çoktan ödenmiş af fermanları yenilerini satabilmek için tekrar geri alınıyor. 8. Türklere karşı savaşmak üzere ondalık vergisi alınıyor ama bu paralar Türklere karşı sefere çıkmak ya da Bizans'ı desteklemek için kullanılmıyor. 9. Mahkeme davaları her şeyin parayla satın alınabildiği Roma'ya aktarılıyor. Hatton'un 1520'de yayımlanan diyalogu, Vadiskus'ta papalığa yönelttiği suçlamaları bu resmi şikayet kadar diplomatik değildi. Hatton'un diyaloğu, yeni dönem propaganda edebiyatının en görkemli eserleri arasında yer alır. Reformasyon dönemi, papalarının Almanların gözüne nasıl göründüğünü bize açık seçik anlatan eserin bitiş cümleleri kadar insanı heyecanlandıran başka bir şey olabilir mi? Şöyle diyor: "Yer kürenin şu büyük zahire ambarına, Roma'ya bir bakın. Bütün ülkelerden çalınmış ve gasp edilmiş ne varsa oraya taşınmış. Tam ortasında doymak bilmez süne böceği oturmuş, devasa mahsul yığınlarını yutuyor. Çevresinde kendi adamları, onlar da birlikte tıkınıyor. Önce kanımızı emdiler, sonra etimizi kemirdiler, şimdi de kemiklerimizi kırmak ve geri kalan her şeyi un ufak etmek üzere iliğimize gelip dayandılar. Bu durumda Almanlar silaha sarılmayacak mı? Ateş ve kılıçla saldırmayacak mı? Bunlar vatanımızı yağmalayanlar, önceleri hırsla, şimdi küstahlık ve öfkeyle dünyaya egemen olmuş ulusumuzu soyup soğana çevirenlerdir. Alman halkının kanı ve teriyle sefaat içinde yaşayanlar, yoksulların iç organlarıyla işkembelerini dolduran ve şehvetlerini tatmin edenlerdir. Verdiğimiz altınlarla ve sırtımızdan geçinerek kendilerine atlar, köpekler, katırlar, orospular ve oğlanlar ediniyorlar. Bizim paramızla kötülük yapmaya devam ediyorlar. Günlerini gün ediyor, erguvan kaftanlar giyiyorlar. Atlarına ve katırlarına altın koşumluklar takıyor, mermer saraylar inşa ediyorlar. Koruyucusu oldukları dindarlığı yalnız unutmakla kalmıyor, üstelik hor görüyorlar. Hatta lekeleyip kutsallığına kara çalıyorlar. Daha önce yüzümüze gülerek bizi aldatırken, yalan dolanla ve yaltaklanarak paramızı cebimizden çekerken, şimdi de aç kurtlar gibi bizi soymak için gözümüzü korkutmaya uğraşıyor, tehditlere ve zora başvuruyorlar ve biz onları hala kucaklayıp sevmek zorundayız. Öldürmeyi ya da soymayı bırakın, onlara dokunmaya ya da el sürmeye bile hakkımız yok. Ne zaman akıllanacağız ve öcümüzü alacağız? Daha önce sözde din bizi öç almaktan alıkoyarken, şimdi yoksulluk ve sefalet buna itiyor ve zorluyor. Reformasyonun anlaşılması için zorunlu olan şu olguyu açıkça göstermek üzere bu iki belgeye geniş yer ayırdık. Papalığa karşı duyulan öfke esas itibariyle sömürenlerle sömürülenler arasındaki mücadeleydi. Yoksa sırf keşiş dogmaları ya da belirsiz sloganlar çevresinde dönen örneğin otorite ile bireycilik arasındaki bir mücadele değildi. Daha önce feodal mülkiyette olduğu gibi şimdi papalıkta da gereksiz, hatta zararlı hale gelen papaların kitlelerin sömürüsünü aynı ölçüde arttırdığını görürüz. Sonuçta halkların mutlaka sabrının taşacağı ve sömürenleri kapı dışarı edeceği anın gelmesi doğaldı. Papalar her geçen gün daha hor görülür duruma düşerek çöküşlerini hızlandırıyordu. Bu durum köhneleşmiş ve yok olmaya yüz tutmuş her egemen sınıfın yazgısıdır. Zenginlikleri artarken işlevlerini kaybederler. Sömürülen sınıflardan gasp ettiklerini har vurup harman savurmaktan başka yapacak bir şeyleri kalmaz. Entelektüel ve ahlaksal, genellikle de bedensel yönden çökerler. Anlamsız savurganlıklarıyla aç kalan halkın öfkesini üstlerine çektikleri oranda egemenliklerini koruma gücünü kaybederler. Böylece toplum için zararlı hale gelmiş her sınıf er geç ortadan kaldırılır. Papalık Haçlı seferlerinden bu yana Hristiyanları ahlaksal ve entelektüel yönden kendine özgü bir şekilde canlandırmıştır. Bilindiği gibi İtalya Orta Çağ'da Batı Avrupa'nın en zengin ülkesiydi. Romalıların üretim tarzından arta kalanların büyük bölümünü korumuştu. Doğu ile Batı arasındaki ticarette aracılık yapıyordu. Meta üretimi, kapitalizm önce İtalya'da ortaya çıktı. Böylece feodalizmin, kilisenin görüşlerine karşıt yeni bir görüş tarzı önce orada baş gösterdi. Burjuvazi gençliğe özgü müthiş bir coşku içinde geleneksel engellere aldırmıyordu. Dindarlık, geleneksel adab ve terbiye kuralları ile görenekler küçümsenerek bir yana atılıyordu. Papalar da çevrelerinin etkisinde kalmaktan kaçınamıyordu. Hatta İtalya'nın dünyevi efendileri olarak kendi dönemlerinde yaptıkları gibi papalar da yukarıda tanımladığımız politikayı izlediler. Burjuvaziyi, meta üretimini, ticareti, ulusun büyüklüğünü teşvik etmek. Buna karşılık kilisenin başı olarak uluslararası konumlarına ve kilise iktidarının temellerine, yani feodal üretim tarzına bağlı kalmaları gerekiyordu. Dünyevi efendiler olarak devrimci, kilise büyükleri olarak gerici bir öğeydiler. Bu yüzden 15. yüzyılda ve 16. yüzyılın başlarında papalarda iki çok farklı öğenin, gençliğe özgü bir gözüpeklikle yaşlılara özgü bir ihtirasın garip bir karışımını görürüz. Geleneklerin yükselmeye çalışan bir sınıfa özgü olan devrimci tarzı, hoşgörülüşü ile çöküşüne doğru hızla ilerleyen bir sömürenler sınıfının doğal olmayan has tutkusu birbirine karışıyordu. Bir sonraki bölümde ayrıntılarıyla ele alacağımız bu garip karışım ifadesini İtalyan Rönesansı'nın tüm manevi yaşamında bulur. Devrimci ve gerici öğelerin karışımı, hümanizmin ve hümanist Thomas More'un da bir özelliğiydi. İster devrimci ister gerici olsun sonuç, feodal adab ve terbiye anlayışlarına tamamen zıt düşen bir yaşam tarzıydı. Ve Almanya hala feodalizme bağlı kalmışken bu hafif meşrep yaşam tarzı en parlak dönemine ulaşıyordu. O zamanlar Roma, sonradan birkaç on yıl öncesine kadar Paris'in oynadığı rolü üstlenmişti. Bütün dünyanın Paris'e gitmek üzere yollara düşmesi gibi, kesesi el veren herkes, Reformasyon dönemine kadar Roma'ya doğru taban tepiyordu. Ve kimi iyi niyetli Almanlar orada, 3-4 yüzyıl sonra ardıllarının Paris'te başına gelecek olan aynı yazgıyla karşı karşıya kalmıştı. Latin ahlaksızlığına iştirak etmeyi denemişler ama bu onlara yaramamış ve Tiber Irmağı kıyısındaki bu Babil kentine ahlaksal bir öfke duyarak vicdan azabı içinde Alpleri aşıp geri dönmüşlerdir. Hatın'a göre hacıları Roma'dan geri getiren üç şeydi: vicdanlarının rahat olmaması, bozulmuş mideleri ve boş keseleri. Hatın için söz konusu üç sayısı, yazar Hristiyanların baba, oğul ve kutsal ruhtan oluşan üçlü birliğine gönderme yapıyor. Olmasaydı dördüncü neden olarak Frengi'yi de sayabilirdi. Bu tür hacılar tarafından ortaya atılan ve orta çağın kutsallık kavramlarına pek uymayan kutsal papa imgesi oldukça düşündürücüdür. Dindarların en çok öfke duyduğu şey Roma'da hüküm süren papaların kolay kolay gizleyemediği inançsızlıktı. Reformasyonun başladığı dönemde papalık makamında bulunan 10. Leon hakkında kendisine çok yararı dokunduğu için İsa masalını geçerli kılmak istediği anlatılır. Oysa aynı sözler Leon'dan 200 yıl önce yaşanmış, 8. Bonifatius'un ağzından çıkmıştı. Bu ya papaların çevresinde bilinen bir şakaydı ya da herkesçe benimsenen uydurulmuş bir anekdottan papaları çok iyi nitelediği için alınmıştı. Kesin bir şey varsa o da 10. Leo'nun halkı alaycı bir şekilde takdis etmiş ve yardımcılarına kendisi hazır bulunduğu zaman 15 dakikadan fazla vaaz vermemelerini kesin kez emretmiş olmasıdır. Papaların uçkurlarına sağlam kalma sözünü pek ciddiye almadıkları akla yakın gelmektedir. San Nazaro, 1458-1530, müstehsi bir biçimde Papa 8. Innocens'ın uyguladığı baskılarla ülkeyi ıssızlaştırdıktan sonra tekrar kendi çocuklarıyla iskan ettiğini söyler. Ludwig Geiger, İtalya ve Almanya'da Rönesans ve Hümanizm, Berlin 1881, sayfa 261. Bununla beraber papalar ve çevresindekiler ne kadar inançsız olursa olsunlar yine de inancı iktidarlarının temeli diye görüyorlardı ve öyleydi de. Papayı Hristiyanların başına getiren maddi durum ve koşullar ortadan kalktıktan sonra tek destek olarak geriye bu durum ve koşullardan kaynaklanan gün geçtikçe toplumsal gerçeklerle daha çok çelişkiye düşen görüşler kalıyordu. Papaların iktidarlarını idame ettirebilmesi ancak halkın bu gerçeği görmesini engelleyerek, onları aldatarak, aptallaştırarak, gelişmelerini her yönden köstekleyerek mümkün oluyordu. Bu motif, kilisede birkaç ileriyi gören ruhban tarafından anlaşılsa bile, onlarda inançsız hale gelir gelmez, her yerde, özellikle Roma'da, parasını cebinden çekmek için halkı aptallaştırmaya devam etmeyi akla yakın buluyordu. Mucize yaratan resimler, kutsal eşyalar ve benzeri şeylerle baş döndürücü bir ticaret başladı. Değişik kiliselerin ve manastırların kendi kutsal eşyalarıyla büyük mucize yalanını söylemek için birbiriyle yarışa girmesi, meta üretimiyle birlikte ortaya çıkan serbest rekabetin ilk tezahürlerinden biriydi. Rekabetle birlikte değişik adetler egemen olmaya başladı. Ruhbanlar her an şöhretleri henüz eskimemiş ve yeniliğin albenisi nedeniyle kitleleri çeken yeni azizler bulmak zorunda kaldılar. Şunu da unutmamalı ki bir zamanlar kutsal eşya tuzağına düşen aptallar, her derde deva bulan modern şarlatanların sayısı hiç de az olmayan müşterilerinden daha aptalda değildi. Eski azizlerin rekabet konusunda yenilerle nasıl başa çıkamadığını aşağıdaki örnek göstermektedir. İngiltere'de Canterbury Katedrali'nde ziyarete açık 3 şapel bulunuyordu. Biri İsa'ya, diğeri Meryem Ana'ya, üçüncüsü de Aziz Thomas Becket'e vakfedilmişti. Becket, 1172 yılında aziz ilan edilmiş, kemikleri 1221'de yukarıda sözü geçen şapele getirilmişti. Bu yeni azizin kilise için eski azizlerden ne kadar daha kazançlı olduğunu Burnet'in History of the Reformation'dan aldığımız şu hesap pusulası bize göstermektedir. Ne yazık ki yazar pusulanın tarihini vermiyor. Buna göre bir yıl içinde yapılan para yardımları şöyle: İsa için 3 sterlin, 2 şilin 6 pens, Meryem Ana için 63 sterlin, 5 şilin 6 pens, Aziz Thomas için 832 sterlin 12 şilin 3 pens. Ertesi yıl İsa'ya bir şey yok. Meryem Ana'ya 4 sterlin 1 şilin 8 pens, Aziz Thomas'a 954 sterlin 6 şilin 3 pens. Yeni angaje edilmiş azizin mükemmel bir çekici güç olarak meydana çıktığını görüyoruz. Aziz Thomas'ın sağladığı gelirden Papa da kendine düşen payı alıyordu. Aziz tam kış mevsiminin ortasında şehit düşmüştü. Haç yolculukları için hiç de uygun olmayan bir zamandı. Ve Canterbury rahipleri anma gününü yaz aylarına almak için papadan izin istedi. O zamanki kutsal papa 3. Honorius'un buna razı olmak için anma gününün değiştirilmesiyle Canterbury Katedrali'nin elde edeceği kazançtan kendisine münasip bir pay verilmesini şart koşuyordu. Bunun üzerine uzun süren bir pazarlığa girişildi. Papa, brüt gelirin yarısını talep ediyordu. Rahipler bu koşullarda aziz ticaretini devam ettiremeyeceklerini açıkladılar. Çünkü masrafları çıkaramıyorlardı. Sonuçta Papa alttan aldı ve net kazancın yarısıyla yetindi. Thorold Rogers, İngiltere'de Emeğin Tarihi, sayfa 284. Papalar inançsızlıkları arttığı oranda boş inancı canla başla körüklüyordu. Dindarlar inançsızlık, hür fikirliler de boş inanç nedeniyle papalara öfke duyuyordu. Daha önce değinildiği gibi şayet papalık üstüne üstlük çok gereksiz, sırf bir sömürü mekanizması haline gelmemiş olsaydı, ahlaksızlığa, inançsızlığa ve boş inanca duyulan ahlaksal öfkenin o kadar büyük bir etkisi olmazdı. Papalık, daha iktidarının doruğuna ulaşmadan önce ahlaksal yönden endişe verici bir safhada bulunuyordu. 10. yüzyılda papalık tahtına sevgililerini ve oğullarını çıkaran Marozia ile kızlarının yosmalar yönetimini hatırlayalım. Papalıktan zorla ayrılmak üzere halkları harekete geçiren ahlaksal değişiklikler değil, o günden bu yana ortaya çıkan ekonomik ve politik değişikliklerdi. Hatta kimi ülkelerde, özellikle Almanya'da papalıkla bağları koparmaktan her sınıfın, yalnız sömürülen halkın değil, üstelik ulusal yani ülke içindeki sömürenlerin de çıkarları vardı. Sömüren sınıf kendi cebine atmayı tercih ettiği bu kadar çok paranın ülke dışına çıkışını görmek zorunda kaldığı için öfkeden küplere biniyordu. Kiliselerin ayrılmasından ulusal ruhbanların da çıkarı vardı. Gerçekten de bunlar sadece papalık makamının vergi tahsildarları durumuna düşmüşlerdi. Özellikle halktan tahsil ettiklerinin aslan payını Roma'ya teslim etmek zorundaydılar. Kazanç getiren en verimli makamlar Roma'nın gözdelerine terk ediliyordu. Kendilerine ise düşük aylık ödenen ve emek sarf etmeyi gerektiren alt kademedeki rahiplik mevkileri düşüyordu. Devlet yönetiminde hala belirli işlevleri olan ruhbanlar kesimini, yani halkın gözünde hala itibarı olduğu için sevinen tarikat dışındaki ruhbanları papalık makamına karşı azimli şekilde muhalefet yapmaya iten öncelikle kendi çıkarlarıydı. Kiliseyi merkezileştirmek papalar için hiç de kolay hale gelmemişti. Tersine her ülkedeki kilise örgütleriyle sert mücadelelere girerek bunu zorla kabul ettirmeleri gerekiyordu. Tarikat dışı ruhbanlara boyun eğdirmek için etkili bir araç olarak değişik tarikatlar ortaya çıkıyordu. Daha 11. yüzyılda Papa ile Alman piskoposları birbirine düşman kesilmişti. Yüksek soylular Papa'dan yana çıkarken piskoposlar 4. Heinrich'in yanında yer alıyordu. Fransız ve İngiliz kiliselerini de Papa'nın hükümranlığına boyun eğdirmek ancak çetin mücadelelerden sonra mümkün olmuştu. Roma ile ulusal kiliseler arasındaki mücadele hiçbir zaman sona ermedi ve Haçlı seferlerinden sonra papaların sömürüsü arttıkça ulusların papalık makamı ile olan bağlarını sonuçta tamamen koparmasına yol açana kadar çok daha şiddetli şekilde sürdü. Ruhbanlar, özellikle alt kademedekiler, Roma'ya karşı mücadelede başı çekiyordu. Reformasyoncular Luther, Zwingli, Calvin vesaire gibi ruhbanlardı. Reformasyon mücadelelerini etkileyecek düşünce biçimlerini onlar belirliyordu. Ancak Reformasyon dönemindeki kilise erken Orta Çağ kilisesinden farklıydı. Orta Çağ kilisesi devleti ve toplumu bir arada tutan bir örgüttü. Diğeri ise devlet yönetiminin elinde sırf bir alet haline gelmişti. Devletin temelleri de değişmişti. Kilisenin Roma'dan ayrılmasıyla birlikte kilisenin devlet içindeki egemenliğini hala belli bir dereceye kadar sürdüren sonuncu etken yeni geleneksel yanılsama da ortadan kayboldu. Reformasyon kilisesinin ruhbanları bu yüzden her yerde devlet otoritesinin hizmetine girdiler. Kralların hükmettiği yerlerde ise mutlakiyetçiliğin memurları oldular. İnsanların neye inanması ve nasıl davranması gerektiğini artık kilise belirlemiyordu. Kilisenin neyi vaaz edeceğini devlet otoritesi belirliyordu. Papalıktan ayrılma konusunda bütün Hristiyan halkların ve her sınıfın çıkarı yoktu. Özellikle İtalya'da kimsenin. Meta üretimi geliştikçe, ulusallık düşüncesi güçlendikçe İtalyanlar papaya daha sıkı bağlandılar. Papaların egemenliği İtalya'nın Hristiyanlar üzerindeki hakimiyetine delalet ediyor ve bunların İtalya tarafından sömürülmesi anlamına geliyordu. Habsburg hanedanının hükmettiği ülkelerde Kaiser de reformasyona ilgi duymuyordu. Kaiser'in Almanya'daki nüfuzu Papa'nınkinden daha reel bir nüfuz olmaktan uzaktı. Biri gibi diğeri de aynı yanılsamaya dayanıyordu ve bu yanılsamanın sona ermesiyle birlikte bu nüfuz da kaybolmak zorundaydı. Kaiser'in papadan ayrılmasını beklemek, intihar etmesini istemekle aynı anlama geliyordu. Habsburg egemenliğindeki çok uluslu ülkelerin hükümdarı olarak Kaiser, reformasyona fazla ilgi göstermiyordu. Katolisizmin bu ülkeleri bir arada tutan güçlü bir öğeydi. Ve ancak Katolisizmin egemenliği altında Hristiyanların Türklere karşı özellikle Habsburg hanedanının takviye edeceği bir Haçlı seferine çıkması beklenebilirdi. Reformasyonla birlikte böyle bir Haçlı seferi umutları da kayboldu. O zamanlar krallık nüfuzunun belirleyici hale gelmiş olduğu Fransa ve İspanya gibi ülkelerin hükümdarları da aynı şekilde papalıktan ayrılmak için bir neden görmüyordu. Her iki ülkede ticaret ve meta üretimi erken başlamıştı. En erken de Güney Fransa'da. Burada papanın otoritesine karşı ilk öfke belirtileri 13. yüzyılın başlarında kanlı bir savaş sonucunda kökü kurutulan Albigen tarikatının dinsizliği baş göstermişti. Güney Fransa'daki kent cumhuriyetlerinin başaramadığını daha sonra Fransa kralları başarıyla sonuçlandırdı. Daha 1269 yılında Kral Aziz Louis pragmatik bir yaptırımı yürürlüğe koyuyordu. Bunu 1438'de 6. Charles yeniliyor ve kapsamını genişletiyordu. Bu yaptırım Fransız ruhbanları büyük ölçüde Roma'dan bağımsız ama krala bağımlı kılıyordu. Yani esas itibariyle hemen hemen 100 yıl sonra Alman kaiserlerinin reformasyonda elde ettikleri şeyin aynısını yaratıyordu. Kral üst kademedeki ruhban makamlarının dağıtımında son sözü söylüyordu. Kralın izni olmadan papa için vergi toplamak yasaklanmıştı. İspanya'da da durum buna benziyordu. 1480 yılından bu yana İspanya'da Engizisyon kurumu kralın otoritesine bağlı bir kolluk gücüydü. Kral engizitörleri tayin ediyordu. Kurumu kendi politik amaçlarına hizmet eder hale getirmişti. Papa Fransa'dan olduğu gibi İspanya'dan da kralın izni olmadan vergi tahsil edemiyordu. Reformasyonu başlatan af fermanlarının satış izni Papa 10. Leon'a Fransa ve İspanya'da pahalıya patlamıştı. 5. Karl 175 bin duka tutarında avans almıştı. Fransa kralı 1. François af fermanının sağladığı gelirden yüklü bir pay düşmüştü. Alman hükümdarları arasından ganimetten kendi payını istemek ve almak için ruhani ve dünyevi hükümran olarak sadece Mainz kentinin 1. dereceden hükümdarı yeteri kadar güçlüydü. Diğer Alman hükümdarları bir şey alamadılar. Bu durum onları öfkelendirmiş ve reformasyona yaklaştırmıştır. Almanya'da hükümdarların ve ruhbanların çetin mücadelelere girerek hala elde etmeye çalıştıklarını, Fransa ile İspanya kralları ve ruhbanları sadece ülkelerinin yüksek ekonomik gelişmesi sonucunda değil, esas itibariyle reformasyondan önce elde etmişlerdi. Hatta papayı kendilerine alet etmeyi, etkisinden ve nüfuzundan kendi çıkarları doğrultusunda yararlanmayı düşünecek kadar güçlenmişlerdi. Papadan ayrılmaktan demek ki hiçbir çıkarları yoktu. Tersine onun Hristiyanlar üzerindeki aslında kendi egemenlikleri anlamına gelen egemenliğini idame ettirmek daha çok işlerine geliyordu. Fransa kralları 14. yüzyılın başlarında papaları kendilerine boyun eğdirecek kadar güçlenmişti. Papalar 1308'den 1377'ye kadar makamlarını Fransız topraklarına yani Avignon kentine taşımıştı. Sonuçta papaların Fransa'dan ayrılmasını ve tekrar Roma'ya taşınmasını sağlayan kilisenin etkisi değil, İtalya'da ekonomik gelişmeyi de beraberinde getiren ulusal ve monarşist düşüncelerin ve de ülkenin güçlenmesi olmuştur. Ancak Fransızlar şimdi İtalya'yı papa ile birlikte tahakküm altına almaya uğraşıyordu. Reformasyon başladığı ve Kaiser Karl Almanya ile İspanya krallığını tek elde birleştirdiği zaman en elverişli durumda olan İspanya'da aynı denemeye girişiyordu. Özellikle Alman kaiserleri hala çekinerek ve el yordamıyla papalığın boyunduruğundan kurtulmaya çalışırken iki büyük Katolik güç Fransa ile İspanya papalar üzerinde egemenlik kurmak için amansız bir mücadele yürütüyordu. 1521 yılında Papa 10. Leon, Kaiser 5. Karl'a boyun eğdi ve Kaiser aynı yıl Luther'i ülke dışına sürdü. Leon'un ardılı 6. Adrien, Haşmetli Kaiser'in gözdesiydi. Adrien'den sonra gelen 7. Kleman, Kaiser'den bağımsız hale gelmeye kalkışınca Katolik inancının savunucusu Kaiser askerlerini Kutsal Papa'nın üstüne sürdü. Roma'yı basarak ele geçirdi ve kentin altını üstüne getirdi. İtalya, Fransa ve İspanya Katolik olarak kaldıysa bunun nedeni genellikle iddia edildiği gibi onların manevi yönden geri kalmışlığı değildi. Daha çok ulaştıkları yüksek ekonomik gelişme düzeyiydi. Protestanlıkla Katolisizm arasındaki mücadeleyi kimi tarihçilerin iki ilke yani otorite ile bireycilik arasında bir mücadele diye göstererek insanları oyalaması gibi, bireyciliğin olağanüstü yetenekli halkı diye Almanlar, otoritenin köleleri diye de Latinler örnek gösterilmektedir. Protestanlığa eğilim Almanların, Katolisizme eğilim de Latinlerin yaratılışında vardır. Tarihsel fenomenleri nasıl da kolaya kaçan bir açıklama tarzı. Papa'ya hükmediyor ve Papa vasıtasıyla Cermen Hristiyanları sömürüyorlardı. Cermenler sömürüden kurtulmak için kendilerini papalıktan ayrılmak zorunda görüyordu. Ama bu ancak Avrupa'nın en zengin ve en gelişmiş ülkeleriyle olan bağları koparmakla mümkündü. Bu bakımdan reformasyon barbarlıkla kültür arasında bir mücadeleydi. Reformasyon mücadelesinin Avrupa'nın en geri kalmış iki ülkesi İsveç'e ve İskoçya'ya intikal etmesi bir rastlantı değildir. Bununla reformasyonun mahkum edilmesi elbette söz konusu değildir. Yukarıdaki gerçek, Almanya ve İngiltere'deki aydın insanların niçin reformasyonun adını bile duymak istemediklerini açıkladığı için tarafımızdan tespit edilmiştir. Şayet geleneksel tarzda reformasyonun esas itibariyle yüksek protestan maneviyat biçimiyle daha aşağı kademedeki katolik biçim arasında ve de manevi niteliğe sahip bir mücadele olduğu varsayılırsa, o zaman bu gerçek kavranması mümkün olmayan bir fenomen haline gelir. Tam tersine. Hümanizm, reformasyona tamamen karşıt bir konumda bulunuyordu. 5. ayrımın sonu, sayfa 70.